Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Şubat 2022 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Hafta sonunun çok yoğun bir dünya gündemi vardı. Hepsini özetlemeye çalışacağım. Vaktim uyarınca Covid notları var ki dünyada zaten yavaş yavaş artık sürü bağışıklığıyla birlikte, omikronla birlikte tünelin ucunda ışık gözükmüş gibi bir manzara var. Çok kalabalık değil notlarım bugün. Tabii asıl önemlisi küresel bir çatışmaya dönüşme potansiyeli taşıyan Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim, Ukrayna'da bir yerel savaştan tutun da Avrupa'ya uzanabilecek ve hatta dünyaya uzanabilecek riskler. Bu konuda oldukça gerilim vardı. Geçen hafta diplomatik çabalar hızlandı. Aktarmıştım ben size Almanya ve Fransa'nın devreye girdiği, Moskova'ya ziyaretlerin yapıldığı Britanya'dan pek çok gelişme yaşanmıştı. Geçen haftayı, Cuma gününü eksenin de saatini aşacak şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni açıklamasıyla kapattık. Jake Sullivan, Ulusal Güvenlik Danışmanı çıktı ve Salı günü eli kulağında her an bitmeden şu zaman, yani bu pazartesi salı günleri bir savaş başlayacağını duyurdu. Şimdi tabii biraz beynimiz karışmış durumda, bir öyle bir böyle. Hakikaten hem bir panik estirildi bütün hafta sonunda, bir takım dünya çapında pek çok ülkenin elçiliklerinin faaliyetleri sınırlandırıldı, uçuşlar iptal edildi Ukrayna üzerinden, adeta savaş tamtamları çalındı ve gerilim dorukta desek yeridir. Bugün bu konuyla devam edeceğim. Program konuğum Profesör Hasan Ünal olacak. Türkiye ile ilgili de tabii ki tartışmalar batıda yoğun bir biçimde. Özellikle bir çatışma halinde Karadeniz'in kullanımı ve Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenlik haklarından, bu da çok dikkat çekici. Böylesine bir gerilimin Türkiye'ye yansımaları olmaması olasılığı maalesef yok. Dolayısıyla bir yandan diplomasi, bugün Almanya Şansölyesi Kiev'de, ardından Moskova'ya geçecek, takip edeceğiz onları. Bir yandan da hakikaten Ukrayna'ya ağır askeri yığınak, mühimmat yığılmasıyla birlikte savaş riskleri devam ediyor. Rusya Federasyonu da kırmızı çizgilerini zaten en baştan duyurmuştu, savaş istemediklerini belirterek bu tarz hareketlerden kaçınılmasını istiyorlar. Özetlemek gerekirse böyle, ama tabii çok fazla unsur var, aktarmaya çalışacağım. Hafta sonu okumalarını sizlere. Asya'dan haberler, gelişmeler var, yine aktaracağım. Türk dış politikasında ise öne çıkan başlık bugün Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti. İki gün sürecek ziyaret ve öncesinde tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye ilişkileri uzun süredir çok kötüydü. Geçtiğimiz yıldan itibaren bir düzelme alametleri belirmişti. Bu ziyaret bu açıdan da önemli. Orta Doğu'dan da başlıklarım olacak, size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim Eksen'de. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin yine her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar Pop-up'ından bizi dinleyebilirler ya da Spotify üzerinden de Eksen'i dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini paylaştım az önce. Oradan izlerseniz, like ederseniz de çok seviniriz. Diyelim, başlayalım Eksen. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'dan hayatını yitirenlerin sayısı 1 milyona doğru maalesef gidiyor. 919 bin hafta sonu, 919 binden fazla can kaybı açıklandı. 78 milyon civarında da Amerika'daki vaka sayıları, ama düşüş olduğu için herkes yine Amerika'da da iyimser. Çin'de 84 yeni vaka, 58'i yurt dışından gelmiş. Tabii asıl önemlisi Pekin Olimpiyat oyunları bu karambolde. Gerçekten Çin'de çok güzel oyunlar da var. Ben izliyorum televizyondan. Kapalı devre sistemi kurmuşlardı Covid'le mücadele ederken. İpleri de sıkı tutuyor Çinliler. Bu kapalı devre sistemi kentten, başkentten, Çin başkentinden oyunların yapıldığı alanları yalıtan bir sistem. 3 Covid vakası da orada tespit etmişler. İkisi sporcu ve takım görevlisi, biri ise diğer paydaşlar, medya, işte sponsor ekiplerden deniliyor. Toplamda 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı da 429 olarak açıklanmış vaziyette. Bunun dışında Avrupa'dan haberler, genel olarak yavaş yavaş ülkeler kısıtlamaları kaldırıyorlar. Hafta sonunda Danimarka Covid-19 aşılama programına da son vereceğini duyurmuş vaziyette. Nüfusun büyük bir bölümü zaten bağışıklık kazandı diyorlar. Norveç'te kısıtlamaları kaldırıyorlar. Fransa'da, İtalya'da yine önlemleri gevşetme kararları var. Belçika'da da yine aynı şekilde tedbirler gevşetiliyor. Türkiye'de hafta sonunda cumartesi günü 86.193 vaka, 272'de can kaybı açıklandı. Dün akşam saatlerinde ise 276, yani artık 300'e dayanmış durumda maalesef. 276 can kaybı, 73.787 yeni vaka. Biraz da neyse 100 binlerin üstüne çıkmamış gibi gözüküyoruz ama hafif insanların atlattığı yolunda haberler eksik değil tabii ki. Hafta sonunda bir de deprem bölgemizde kaygıları. Gürcistan'da 6.2, Ermenistan'da 5.3 depremler meydana geldi. Özellikle Kars bölgesinde, Kars civarında, Ağrı, Iğdır, Ardahan'da hissedildiği anlaşılıyor. Allah'tan geçmiş olsun diyelim. Bir can kaybı, bir hasar vesaire görmedim ben haberlerde. Covid dünyasında dikkatler Kanada'ya çevrilmişti. Geçen hafta 5 gün boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile ana ticaretin döndüğü Ambassador köprüsünü kapatmışlardı. Ottawa'da o hal ilan edilmişti. Kamyoncularla geçici bir anlaşma sağlanmış. En azından belediye ile yapılan anlaşma uyarınca şimdi bulundukları yerleri, çok kentin merkezinde toplaşmış durumdalar. Hayatta felç oluyor tabii bu yüzden. 18 gün sonra en azından oradan çekilme, başka yerlerde olacaklar. Korna çalıyorlar sürekli, onunla ilgili engelleme tabii bütün toplumsal yaşamı alt üst eden bir durum. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu krizin aldığı aşamaların ardından Amerikan Başkanı Joe Biden'la telefonda konuşmak durumunda kalmıştı. Sonra önlemler yüzünden biz insanları güvende tutmak için bu önlemleri aldık ama tabii hayal kırıklığınızı anlıyoruz, sesinizi duyduk, artık eve dönme zamanı çağrısı yapmıştı. Yavaş yavaş yatışıyor gibi bir görünüm var ama bir özgürlük konvoyu meselesi de dünyaya mal oluyor bir yandan. Fransa'da hafta sonu Paris'te bütün yasaklamalarına rağmen böyle epey sert bir biçimde polisin müdahalede bulunmak durumunda kaldığı, biber gazlı vesaire olaylar yaşandı. Yine aynı şekilde özgürlük konvoyu konsepti etrafında. Bugün de Brüksel'in merkezinde aynı şekilde. Burada tabii çeşitli talepler dile getiriliyor. Aşı karşıtlığına herkes odaklanıyor. Doğru ama bütün bu işlerin yönetim biçimine dair belki sıkıntıları yansıttığı söylenebilir. Aşı karşıtları başı çekmekle birlikte. Zorunlu aşı tartışmaları varken tabii bu temada ağırlıklı bir tema, onun da altını çizelim. Yeni Zelanda'ya da sıçramıştı. Hafta sonu Macarena şarkısını çalmışlar göstericileri Wellington'da parlamento önünde ikna etmek için. Onlar da almayacağız, yemeyeceğiz diye anılan çevrilebilecek bir şarkıyla yanıt vermişler. Gözaltına alanlar var tabii Yeni Zelanda'da. Hayat pahalılığı gösterileri Londra'da hafta sonunda, enerji fiyatları ve gıda fiyatları Türkiye'de değil sadece dünyada da maalesef çok büyük sıkıntılar olduğunu belirtmek lazım. Bu sefer Başbakanlık ofisine Londra'da yürüdüler. Yüksek gaz fiyatlarını durdurun, maaşları, destekleri arttırın, fiyatları değil. Johnson'a, Boris Johnson Başbakan'a istifa çağrısı yaptılar. İnsanlar yakıt faturalarını ellerine aldıkları zaman fena oluyorlar diye anlatıyorlar. Tabii ki en önemlisi işçi sınıfını, çalışan emekçi sınıfı, dünyanın her yerinde Türkiye'de olduğu gibi bütün bunlar vuruyor. Bir an önce hükümeti görevden almamız gerekiyor diyorlar. Tabii orada parlamenter demokrasi olduğu için hükümeti görevden alma fırsatları biraz daha geniş diyebiliriz. Danimarka'da 320 bin haneye yardım yapılacak. Aynı sorun nedeniyle, enerji krizi yüzünden Enerji Bakanı insanların bu tür faturaları ödemelerine yardım etmeye alışık değiliz demiş. Ya yani oradaki sistem öyle işlemiyor. Aslında çok da zengindiler ama işte kapitalizmin sıkışıklıkları böyle manzaralar oluşturuyor. Çekya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde benzer önlemlere başvurulmuş vaziyette. Yunanistan'da aynı şekilde. Tabii Batı'nın Ukrayna üzerinden estirdiği savaş fırtınası ve Rusya sınırlarına doğru ilerleme hamleleri, Amerika Birleşik Devletleri demek lazım en başta, petrol fiyatlarının artışına sebebiyet veriyor. 100 dolara dayanmış durumda. Yine bu işten Rusya karlı çıkıyor diyebiliriz aslına bakarsanız. Evet, Amerika'dan birkaç nottan sonra hemen küresel gündemin en önemli bu maddesine geçeceğim. Joe Biden hafta sonu, geçen hafta aktarmıştım size, bu askeri Afganistan'dan çekilme ile ilgili işte televizyonda NBC'de söyleşi yaparken her şeyi birbirine karıştırmıştı. Ukrayna'yı birleştirmek için en ufak bir fırsatımız olmadı. Yani özür dilerim, Irak'ı, Afganistan'ı bunu başarmak imkansız diye ya acaba ne dediğini biliyor mu diye herkes tabii sorular yöneltiyor. Hafta sonu Biden yönetimi Afganistan'ın dondurulan 7 milyar doları var. Bunun Afgan halkı ile 11 Eylül kurbanları arasında paylaştırılmasını karara bağladı, açıkladı. Bu tabii 11 Eylül kurbanları ile ilgili hukuki süreçler vardı ama düşünün 11 Eylül 2001 ödemeler 2017'de yapılmaya başlanmış. Şimdi bu 7 milyar doların 3,5 milyar doları buradan Afganların, Afgan halkının parasından. Şimdi tabii Taliban diyebiliriz, terör unsurları diyebiliriz, Amerika'nın müdahalesinin sebepleri, El-Kaide oraya nasıl gitti, kim destekledi bu siyasal İslamcıları, 50 yıllık bir tarih sıralarız ama bunda Afgan halkının günahı ne? 7 milyar dolar Afganistan halkının parası. Hakikaten tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik çok ağır eleştiriler buradan çıktı. Afgan halkının paralarını çalıyorlar, utanç verici diye başta Amerikalılar olmak üzere böyle tartışmalar oldu. Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de aynı soruyu sormuş. ABD nasıl olur da bir terör kurbanı olan bir ülkeden böyle bir tazminat alabilir sorusunu yöneltmiş. Yine Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başka bağlamlarda CNN'e mülakatında değindiği noktada ABD'nin Afganistan'da teröre karşı savaşının daha çok terörist doğurduğunu söylemiş kendisi. Böyle bir saptama yapmış. Pakistan bu arada Rusya liderinin ziyareti olacaktı Pakistan'a ama onu galiba yapmayacaklar. Onun yerine ay sonunda 23-25'inde İmran Han Moskova'ya gidecekmiş. Özellikle de doğalgaz boru hattı, yatırımlar, tren yolu projeleri epey bir kalabalık gündemi olacak. Evet, Asya'da bir de Japonya, ABD ve Güney Kore'nin dışişleri bakanlarının toplantısı vardı bu hafta sonunda. Daha ziyade Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin füze denemelerine odaklı ama başka konularında bulunduğu, özellikle Rusya ile ilgili Ukrayna üzerinden gerilimi Amerika Birleşik Devletleri giderek kızıştırırken bir yandan da Tayvan'la ilgili kararlar alıyor. Geçen hafta 100 milyon dolarlık destek anlaşmasını aktarmıştım ben sizlere. Evet, gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun genişlemesi, Avrupa Birliği'ni Rusya ile bütün ilişkileri kesmeye zorlayarak konsolide etmesi girişimlerinin Ukrayna üzerinde yarattığı savaş bulutlarına. Kritik bir hafta bu hafta. Bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz Kiev'de Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Yarın Moskova'ya geçecek, Vladimir Putin'le görüşecek. Bu hafta yine NATO Savunma Bakanları'nın toplantısı var Brüksel'de, onu belirtelim. Yine hemen ardından Münih Konferansı, meşhur 2007'de Vladimir Putin'in Batı dünyasına önemli ikazlarda bulunduğu o Münih Konferansı onunla anılıyor artık. Hakikaten önemli bir hafta bu hafta. Almanya nasıl bir tavır alacak? Bütün dikkatler buraya çevrilmiş durumda. Diplomaside geçen hafta Sergey Lavrov, Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Savunma Bakanları toplantıları da yapıldı Sergey Shoigu'yla Ben Wallace arasında. O kadar acayip bir resim ki. Yani işte toplantılar sırasında Ben Wallace, Liz Truss gibi biraz diplomasi cahili çıkmadı. Daha dengeli bir takım mesajlar verdi. İşte Rusya halkına saygı duyuyoruz, efendim güçlü ilişki kurmak isteriz gibi ama döner dönmez yaptığı ilk iş enteresan. Bugün küresel iklimi 1938 Münih'ine benzetmiş. Tabii Münih ihaneti Britanya'nın ihanetiydi. Oradan yola çıkarak Avrupa ülkelerinin hani o dönemde Hitler'i sakinleştirmeye çalışıyorlardı, anlaşma yapmışlardı. Şimdi Rusya'yı, Putin'i gibi bir analoji yapmış. Tabii bizzat kendi vatandaşları, biraz akıllı insanlar tarafından da sert bir biçimde eleştiriliyor. Kim kimin sınırlarında kimi tehdit ediyor sorusuna dikkat etmek lazım. Self defense diye, kendini savunma diye bir şey var. Bir de saldırı diye bir şey var. Tabii nedenleri biraz daha karışık bu örnekte. Evet, Rusya'dan öneriler tabii Avrupa'da gerilimi azaltmak gerekiyor. Yanıtlar, tekliflerde bulunduk, güvenlik garantileri teklifleri ve buna düzgün yanıt verilmesi gerekiyor diye. Askerler de görüştü. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Amerikalı mevkidaşı Mark Milley ile de görüştü. Fakat henüz aynı zamanda başkan danışmanlarının Paris-Berlin bağlamında AGİT üzerinden toplantıları vardı. Ve Ukrayna'nın tutumunun krizi daha da arttırdığı Minsk anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini 2014 Eylül 2015 Şubat'ında Ukrayna uygulamıyor Minsk anlaşmalarını. Hatta aksi yönde yasalar da çıkartmıştı. Burada Rusya'nın da bir yükümlülüğü olduğu iddiaları ortaya atılıyor. Rusya bizim bir yükümlülüğümüz yok, anlaşmayı Donbas'taki cumhuriyetlerle imzaladılar diyor. Böyle bir resim var. Biden iki kere Vladimir Zelenski ile, Ukrayna lideriyle telefonda görüştü. Amerikalılar artık işi böyle bir oyuna çevirdiler ama hakikaten insan, ya dur şimdi diplomasi devam ediyor diyorsun, sonra bir anda çıkıyorsun pazartesi saldıracak Rusya, savaş çıkacak, salı saldıracak. Yani gerçekten ben terörize olmuş hissettim artık haberleri sıkı takip eden birisi olarak. Belki sizin hayatınızda birebir bu kadar rol oynamıyor ama bizim işimiz icabı takip ettiğimiz için bu da nedir diye sürekli olarak bir yandan da savaş bu, hafife alınacak bir şey değil ve dünya savaşları hiç öyle çok böyle herkesin aa evet savaş çıkacak kesin dediği anlarda da çıkmadı. Arşidük öldürüldüğünde, Ferdinand öldürüldüğünde kim tahayyül edebilirdi savaşın çıkabileceğini, örnek söylüyorum. Şimdi Biden Zelenski önce işte bu en son pazar günü görüştüler, ondan önceki görüşmeleri ayrı. Krizin diplomatik çözümünü de devam etme konusunda anlaştılar şeklinde bir açıklama yapıldı. İçeriğine baktığımız zaman hiçbir değişiklik yok ama bir de Biden'ı Kiev'e davet etmiş gerilimi düşürmek için. Yani Biden Kiev'e gidince gerilim düşecek zannediyoruz. Komedyen lideri Ukrayna'nın, hakikaten çok enteresan. Benim aklıma hemen 2008'de bütün bu karambollerin Gürcistan'ın Osetya'ya saldırısından önce George W. Bush'un Tiflis ziyareti ve yaptığı miting, düzenlediği miting düştü mesela. Pek de hayırlı olmamıştı. Ama Ukrayna'da retoriği düşürme çabası da var. Belki içlerindeki iktidar dengelerinden, belki bu işin Zelenski'nin koltuğuna mal olabileceğini düşünen kanatlar mı olduğundan bilmiyorum. Hafta sonu çünkü Ahmetov gibi iş insanlarının terk ettiği Ukrayna yolunda iddialar havada uçuştu. Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Priyastaiko açıklama yapmış. Savaştan kaçınmak için NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz. Ay ne kadar şahane hakikaten. Güzel, çok büyük bir taviz veriyor. Ya Ukrayna'nın bütün halkı NATO'ya girmeyi destekliyor mu diye bir soru var tabii ortada. Bilemiyoruz çünkü 2014'te bir meydan darbesi gerçekleştirildi orada. Kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu. Dolayısıyla hangi irade bunu tercih ediyor diye bir soru ortada duruyor. Dolayısıyla şimdi iktidarı ele geçirmiş olan irade böyle bir şeyden bahsediyor. Bu iradenin ne kadar demokratik olduğu, uygulamaları, bunlar zaten son derece tartışmalı. Hiç Amerika'nın çok da sevdiği bir demokrasi tarzı var. Ona çok da uygun bir ülke olmadığını da belirtmek gerekiyor. Amerika'da ama bu işin daha da kızışmasına dair kanaatler farklılaşıyor. Geçen hafta çok da dert edinmediklerini anladığımız, hatta Biden politikalarına belki destek bile sayılacak anketler vardı. Bu hafta Economist ve YouGov anketi sadece %13 asker göndermeyi destekliyor sonucunu çıkartmış. Rusya ordusuyla uğraşmaktansa NATO'da ayrılalım diyen bir %17'lik kitle çıkmış. Tabii daha çok 50-50 diyebiliriz aslında. Kötü fikir diyor %55 bu ankete göre. %33 çok da emin değilmiş olup bitenlerden. Zaten bir kısmı da Ukrayna neresi, Amerika'nın müttefiki mi, onu da çok bilmiyorlar. Ama bu tabii savaşlara sürüklenmeyi engellemiyor elbette. Cuma günü bu terörize olmaktan kastettiğim şu. Jake Sullivan Beyaz Saray'da açıklamalar yaptı. Suriye konusunda WikiLeaks'in yayınladığı Amerikan diplomatik yazışmaları ve Demokratik Parti'nin merkezinden bir iç iş olduğu sonradan anlaşılan e-posta Clinton yazışmalarından öğrenmiştik. Ki kendisi Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda diye Hillary Clinton'a mail atmıştı o dönemde. İşte o Jake Sullivan artık biliyorsunuz ulusal güvenlik danışmanı Joe Biden. O çıktı. 24 ila 48 saat içinde Amerikalılar terk edin ülkeyi. Savaş patlak verecek. Bir yandan da Amerikalı yetkilileri pazartesi, salı, çarşamba savaş başlayacak diye fısıltılar da bulundular. Herkes savaş pozisyonu aldı. Hatta Jake Sullivan o kadar hakim hava saldırılarıyla başlayacak. Onu da biliyor yani. Böyle bir acayip bir mütakip kara saldırısı vesaire vesaire. Biden-Putin görüşmesi beklenmiyor dedi ki görüştüler bu arada, o da var. Fakat dün akşam çıktığında Ukrayna savaş için başlangıç tarihi ve tarih veremiyoruz dedi bu sefer. Allah Allah. O zaman niye bu açıklamayı yaptınız böyle diyorsanız? Hakikaten insanın aklı çıkıyor. Yani bu arada oyun oynamıyoruz hakikaten. Savaştan bahsediyoruz. Yine efendim olimpiyatları sonuna kadar gelecek olan haftayı kapsıyor. Elbette tabii sonra da olabilir. Böyle bir şey hala mümkün. Rusya diplomasi yolunu da seçebilir. O da olabilir, bu da olabilir. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Amerikan yönetiminin tutturduğu üslup. Hani göya bunda şey diye yani biz bütün senaryoları açıkça tartışıyoruz falan. Yani sanki oyun oynuyorlar. İnanılır gibi bulmuyorum. Ben daha önce yani Bush yönetiminin işgale girdiği dönemleri hatırlayalım. Hiç böyle bir resim yoktu. Bu acayip bir şey. Tabii Jake Sullivan böyle bir cuma akşamı böyle bir açıklama yapınca ne oldu dersiniz? Amerika'nın öncülüğünde pek çok ülke zorunlu olmayan diplomatik personelini Kiev'den çekti. Britanya'sı, Avrupa Birliği, Norveç'i, Danimarka'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, İsrail'i, İtalya'sı, Polonya'sı ve hatta Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü. Ondan sonra bir de üzerine batılı sigorta şirketlerinin Rusya'nın Karadeniz'e tatbikatları var. Bu notamını gerekçe gösterdikleri iddia ediliyor, bilemiyorum. Bugün itibariyle Ukrayna hava sahasını kapattılar. Bu arada yaptıkları şey de Ukrayna'yı ablukaya altına almak oluyor bu söylemlerin sonucu. Böyle bir tabii Kiev'den saçmalık, Devlet Başkanlığı ofisinden kısmi ablukaya benziyor gibi açıklama yaptı. Onlar da nasıl politika uyguladıklarının farkındalar mı acaba bilmiyorum. Amerika'da tek farklı ses kimden geliyor dersiniz? 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmuştu Tulsi Gabbard. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin üyesi. Tek farklı ses diyebiliriz. Amerikan yönetiminin yalan söylediğini söyledi. Ukrayna'da Ukrayna konusunda demokrasi işte savunmamız lazım onu söylemlerinin yalan olduğunu, Zelenski'nin muhalifleri nasıl içeri tıktırıldığını falan videoda anlatmış. Hakikaten pek çok televizyonu kapatmışlar. Yani Amerika demokrasi için gidiyor Ukrayna'ya gibi bir takım söylemler var. O açıdan söylüyorum bunu. Tabii ki yoksa bir hegemonya mücadelesi olduğu çok açık. Rusya'nın da kendi nüfus alanından taviz vermek istemediği de çok açık. Bir de tabii Kuzey Akım 2 hattını iptal ettirmek bir küçük operasyon mu diyelim, provokasyon üzerinden bakınız işte saldırgan Rusya diyerek Almanya'ya böyle bir adım attırmak hedefleniyor. Yani en azından pek çok yorumcu bunda hemfikir ve tabii Donbas'ta neonazi bir takım unsurlarda olduğu için tehlikeyi arttırdığını defalardır söylüyoruz. Almanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Beklendiği gibi Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Avrupa'da barışı korumanın yolunu bulmak gerekiyor dedi. Seçilir seçilmez Rusya'ya seslendi. Sorumluluk Rusya'nın dedi. Mesela NATO'nun hiçbir sorumluluğu yok. Olamaz yani. Bakalım Scholz'un görüşmelerinden ne çıkacak ama asker konuşlandırması tehdittir olmamalıdır demiş. Yani NATO'nun asker konuşlandırması hiç tehdit olmuyor tabii yani. Enteresan bir bakış açısı. Bu arada kendisi de Steinmeier da belki de baskı üzerine yaptı çünkü onu da Rus ajanı ilan etmedikleri kaldı. Batı dünyasında Almanya bizi terk mi ediyor, hepsi Rusçu mu bunların falan şeklinde bir takım bakış açıları var. Çünkü efendim altını dolduran somut olgular nedir bilemiyoruz. Almanya ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin tesisini istememeleri ötesinde. Biden hafta sonu transatlantik liderleriyle de görüştü. İşte Boris Johnson, Justin Trudeau, von der Leyen, Avrupa kanadı, Charles Michel, Macron, Olaf Scholz, efendim Mario Draghi, İtalyan lideri, Polonya lideri hepsiyle görüştüler. Daha ziyade işte Ukrayna'ya mali yardım, Avrupa Birliği yine kesenin ağzını açacak. 1.2 milyar euro destek verecek. Tabii asker Amerikan tarafından ve NATO'nun yığınaklarının devam ettiğini biliyoruz. Yalnız Reuters bir haber geçti hafta sonu. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması planından vazgeçti. Yolunda. Çünkü bu Avrupalılara da zarar verecek. Yani günaydın demek gerekiyor herhalde kendilerine. Ukrayna'da tabii Donbas sahasından gelen haberler çok da parlak değil. Onu belirtelim. Asker yığınağının Ukrayna tarafında 130 bini aştığı yolunda haberler olduğunu belirtelim. Yani savaş tehdidi savuşturulmuş değil henüz, bunu belirtmek lazım. Türkiye'de bu arada bu Ukrayna'nın doğusuna mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin uyarısı dışişleri kanalıyla yaptı ama Ukrayna uçuşları ile ilgili bir belirsizlik vardı. Fakat ben net olarak uçuşların durdurulduğunu da görmedim açıkçası. Ben atlamış olabilirim, kusuruma bakmayın. Çavuşoğlu'nun diplomasi mesaisi vardı. Hem Belaruslu mevkidaşıyla hem Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Ve Batı ülkelerinin çok panik yaratan açıklamalar yaptıklarını, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Enteresan, sağduyulu bir açıklama gelmişti durumda. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan öyle hemen bu işler çözülmez diye de vurguluyor. Tabii birazdan Profesör Hasan Ünal'la da konuşacağız. Çünkü Amerika'da emekli komutan Ben Hodges başta olmak üzere bir takım isimler işte boğazları Türkiye Rusya donanmasına kapatırsa ne şahane olur. İstediği gibi de kapatabilir aslında falan gibi bir takım açıklamalar yapmış durumdalar. Hatta bunun görüşüldüğü anlaşılıyor sözlerinden. Bu konuda Rusya Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un Türk medyasına açıklamaları var. Türk ortaklarımızın gerilimi düşürme yönünde çaba gösterme arzusuna büyük değer veriyoruz diyor kendisi. Evet, Rostov-na-Don'u bir kentin ismidir Rusya, Güney Rusya'da, İstanbul Boğazı'ndan o da hafta sonunda geçti. Evet, AGİT gözlemcileri tabii Donbas cephesinden çekildikleri için özellikle Amerikalı, Britanyalı, Kanadalı kim orada bir provokasyon olsa kim nasıl saptayacak tartışmaları da tabii hafta sonunda gerçekleşti. AGİT'te doğrulamak durumunda bazı ülkeler diye ve anlıyoruz kimlerin çektiğini zaten, onu belirtmek gerekiyor. Hatta Donetsk'te bir takım patlama sesleri duyulduğu haberleri de Telegram kanallarına yansıdı ama doğruluğu onaylanabilmiş değil. Tabii ki böyle ortamlarda dikkat etmek lazım haber akışlarına. 6. filo Amerika'nın Avrupa'dan sorumlu 4 muhrip gemisi Akdeniz sahasına gönderiliyor efendim. Hatta Stoltenberg Karadeniz'e yeni muharebe grupları konuşlandırabiliriz dedi Romanya'yı ziyaretinde, işin askeri kanadında. Yani bir kısım İngiliz askeri, Kanada askeri, Amerikan askeri, işte danışmanlar çekilecek falan diyorlar ama bu böyle hani yığınağı azaltma vesaire o anlamada gelmiyor. Onu belirtmek gerekiyor. Bir de Rusya'nın doğusunda Kuril Adaları yakınında kara sularına bir Amerikan denizaltısı girmiş, tespit edilmiş cumartesi günü ve derhal Amerikan ateşesini Rusya Savunma Bakanlığı'na çağırdılar. Şimdi bugün Rusya tarafındaki gelişmeler de önemli. Hem Rusya parlamentosu Duma'da Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasına dair iki seçenek ele alınması genel kurulda kararlaştırılmış durumda. Tabii partilerin pozisyonları farklı. Birleşik Rusya Partisi iktidardaki askeri ürünlerin tedarik edilmesi ve sosyal yardım, insani yardım sağlanmasını istiyorlar. Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Adil Rusya Partileri ise egemen ve bağımsız devletler olarak tanıyalım. Bunlar Kiev'dekilerle yaşayamazlar ve zaten Batılılar burayı hep kullanacaklar Amerika bize karşı görüşündeler. Bugün Sergey Lavrov ve Şoygu'yla yani Dışişleri Savunma Bakanları ile Putin'in toplantısı vardı. Yeni dış politika konseptini oluşturuyor bu arada Rusya. Aktarmıştım ben daha önce sizlere ve çelişkili Amerikan tarafından gelen ve Avrupa'dan gelen çelişkili haberler üzerine bu diplomasi penceresini açmaya işaret edecek haberler var bugün itibariyle. Rusya Dışişleri Bakanı Putin'le görüşmesinden sonra Sergey Lavrov güvenlik önlemlerinin kilit maddelerinde anlaşma şansı var diye açıklama yaptı. Ama tabii bunları somutlamak gerektiğini belirtmek lazım. Rusya Amerika Birleşik Devletleri ile antiterör danışmalarına başlamıştı Cenevre'deki zirveden Putin-Biden zirvesinden sonra, ama buna son vermiş durumda artık. Suriye ile ilgili oradaki bir takım hücrelerin, radikal dinci hücrelerin harekete geçirileceği kaygıları ile ilgili Rusya'nın açıklamaları var. Ve tabii Batı'dan bu enformasyon terörü estirilmesine de tepkiler hafta sonu Rusya'dan eksik edilmedi. Dışişleri Bakanlığı yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattığını Amerikan tarafının açıkladı Rusya Dışişleri Bakanlığı. Ve Zaharova'nın sözcü Maria Zaharova'nın da çarpıcı açıklamaları vardı. Anglo-Saksonların savaşa ihtiyacı var. Tüm dünyada militarizm ve emperyal hırsları kendisinin izliyor kendisini diye vurguladılar. Böyle algılanıyor olaylar Moskova'dan ve aynı zamanda da bir yandan da diplomasi penceresini aralama çabaları var. Anthony Blinken'la da görüştü Sergey Lavrov. İşte savunma bakanları Amerikan ve Rusya, onlar da görüştüler. Ve hatta Macron'la da tekrar görüşmelerde yapıldığını belirtmek gerekiyor. Tarafların pozisyonlarında bir değişiklik yok. Putin'le Biden'ın görüşmesi de aynı şekilde. Daha sonra Beyaz Saray'dan tonu biraz daha düşük bir açıklama gelmişti. Aynı yerde duran ama diplomasiye hazırız vurgusu taşıyan. Kremlin açıklama yapmadı. Yuri Ushakov, Putin'in yardımcısı, yaptı Rusya tarafından açıklamaları ve onlarda da hislerinin had safhaya ulaştırıldığı, eşi görülmemiş olduğu ve sürekli yaptırımların kullanılarak Rusya'nın üzerine gelindiği, Amerika'nın, NATO'nun yanıtlarının dikkatle incelenip dikkatle yanıt vereceği, hatta tamamlandı deniliyor. Bugünlerde bir Rusya'nın yanıtlarını görebiliriz efendim. Böyle özetlemek mümkün. Evet, Avrupa'da Türk dış politikasına geçeceğim hemen buradan. Avrupa Birliği'nden bir not var. Dışişleri Bakanı Türkiye özellikle de aslında çifte standarda işaret ediyor. Sürekli sığınmacılar Yunan tarafının ittirmesiyle en son Edirne'de bulunan donmuş sığınmacılar, denizden aynı şekilde ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye eleştirileri olmuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne eleştirileri olmuştu. Şimdi bu sığınmacılar retoriği bir tarafa konuldu. Bir de adalar meselesi çıktı. Yunanistan üzerinden böyle bir Türkiye'ye Avrupa kapışması diyelim. Çavuşoğlu Yunan adalarıyla ilgili bir röportajda buraların özellikle silahsızlandırılması vurgusu yaptığı için Avrupa tarafından tepki geldi. Yunanistan'ın egemenliğini sorgulayamazsınız şeklinde. Böyle bir tartışma çerçevesi de var Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Ve Türk dış politikasının tabii ki en önemli maddesi bugün ve yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabahleyin yola çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyareti başladı. İkili ilişkileri değerlendirecekler. Ayrıca Dünya Fuarı Expo 2020 Dubai'ye gidecek. 2020 mi bu hakikaten? Belki ertelendiği içindir. Türkiye Ulusal Günü tespit edilmiş 15 Şubat. Orada sergi alanında ziyaret edecek. Tabii öncesinde meşhur Dubai'deki Burç Halife hoş geldiniz yazısı yazmışlar. Ve üstelik de Turkey, hani İngilizcesini değil Türkiye'yi kullanmışlar. Türkiye resmi düzeyde böyle bir karar almıştı geçtiğimiz günlerde. Türk bayrağıyla aydınlatmışlar Burç Halife gökdelenini. Cumhurbaşkanı yeni bir sayfa açıyoruz ikili ilişkilerde diye açıklama yaptı. Bin Zayed El Nahyan'ın diplomasi danışmanı özellikle Türkiye'ye sert eleştirilerini daha önceki yıllarda işittiğimiz Enver Gargaş da benzer bir açıklama yapmış durumda. Bakalım bunu bu hafta değerlendirmeye çalışacağız efendim. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum, ikinci bölüme geçmek. Profesör Hasan Ünal telefon hattımızın diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim, bir ay kadar oldu sizinle konuşalı. Aslında aynı gerilimin etrafında zıplıyoruz ama hakikaten de hem Avrupa açısından hem küresel güvenlik, tabii doğal olarak Türkiye açısından da önemli bir mesele. Kıran kırana bir diplomatik mücadele, aynı zamanda da askeri kasların gösterilmesi, caydırıcılık manasında devam ediyor. Bilgi kirliliği, enformasyon savaşı, ben artık enformasyon terörü demek durumunda kalıyorum hakikaten, çünkü özellikle Amerikan tarafından böylesi bir diplomasi bu kadar görmedim. Yani hep iddiaları olurdu Amerikan yönetiminin, ama bir öyle bir böyle, bir saldı, başlıyor savaş, yok öyle demedik işte şu zaman. Yani çok acayip bir resim belirdi önce önümüzde. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Nereye gidiyor bu kriz Hasan Hocam? Yani diplomatik temaslar bu haftanın kritik olduğunu herkes söylüyor. Almanya Başbakanı Kiev ve Moskova'ya gidecek. Bu karambol size nasıl bir resim sunuyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vallahi benim söyleyeceğim şu, bu konuda bahisler oynanıyor olsa, bahisçiler yapıyor mu bilmiyorum. Benim de param olsa evet, ben oynamam. Yani savaş çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yani 15 puanlık uzman sorusu çok zor bir şey.
Evet.
Şimdi nereye gidiyor? Yani her şey olabilir burada. Çünkü az önce enformasyon kirliliğinden, bilgi kirliliğinden bahsettiniz. Hakikaten bu aslında belki son yıllarda daha iyi fark ettiğimiz bir olay haline dönüştü. Çünkü geçmiş yıllarda enformasyonu üretme ve bunu yönetme kabiliyeti, tabii ki aynı zamanda spekülasyonunu yapmak, provokasyonunu yapmak hepsi dahil olmak üzere Amerika'ya ve Batı dünyasına aitti. Fakat son yıllarda, son bir 20 yıldır falan, Çin bir taraftan, Rusya bir taraftan, diğer ülkeler öbür taraflardan, bu arada tabii teknolojideki artan imkanlar, fırsatlar, sosyal medyanın gelişmesi, bütün risklerine rağmen bu enformasyon tek elini Batı'nın elinden aldı. Örneğin Irak'ın işgaline gidilen günlerde
ne vahimdi.
Colin Powell'ın, değil mi? O evet, sonradan neredeyse siyaseten intihar edercesine, özür diler duruma düşmesine sebep olacak sunumunu Güvenlik Konseyi'nde yaptığında bu kadar Amerika'nın bu enformasyon tekeli hala çok güçlü bir durumdaydı.
Ama neler şimdi çekmiştik hocam, yani ortada kanıt yok diye ben yazı işleri masasında zıplayan bir insan olarak, sonra Colin Powell yıllar sonra, birkaç sene sonra özür dilediğinde tabii ben zaferle çıkmıştım ama epey işkence çektiğimi hatırlıyorum bir gazeteci olarak. Buyurun, sözünüzü kestim. Bir anda anılarım canlandı.
Madalya gerekiyor yani. Size madalya lazımdı.
Evet.
Şimdi öyle değil. Yani Amerika mesela geçen işte Der Spiegel yazdı ilk önce, NATO müttefiklerine Amerika elindeki kanıtları nasıl topladığını değilse de kanıtları NATO müttefikleriyle paylaşmış ki işte bir provokasyon olacakmış da onun üzerine Rusya işgale başlayacakmış falan. Şimdi hakikaten ben de bir tweet attım, dedim ki çünkü okurken güldüm kendi kendime ve içtiğim kahveyi üzerime döktüm. Yani buradaki arkadaşlar da dediler ki hayırdır hocam ne oluyor, kendi kendinize gülüyorsunuz, üzerinize döküldü. Çünkü yani o NATO müttefikleri dememişler midir? Ya biz bu hikayeleri Irak işgaline giden günlerde de görmüştük, bize hikaye anlatma. Çünkü bir de şöyle bir şey var, bu devletlerin her birinin, örneğin Türkiye'nin Ukrayna ile teması var, Rusya ile teması var. Dışişleri Bakanı açıyor, Ukraynalı meslektaşıyla görüşüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan eminim Rusya'dan düzenli olarak bilgi alıyor Kremlin'den. Dolayısıyla yani bunları bu şekilde satmanın bir anlamı yok. Ama şunu söylemek mümkün. Yani Amerika ve İngiltere özellikle dünya kışkırtıcılık şampiyonasında hiç maç yapmadan ilk üçe gelecekler artık. Gerçekten. Bundan sonra çağrılacaklar ve muhtemelen de finali kendi aralarında oynayacaklar.
Peki şimdi hocam, ama ortada bir kriz de var. Şimdi bunu şuradan anlıyoruz. Yani herhalde ben şöyle düşünüyorum. Moskova tabii bu 2014'ten bu yana bir bitmemiş iş olarak Amerikalılar açısından görebiliriz. Maydan darbesinden bu yana. Bütün bu olabilecekleri hesaplamış olsa gerek ki güvenlik garantileri anlaşması önerdi. Çok net söylüyorlar, yani hiç de şeyi yok, böyle hani tartışılacak bir tarafı da yok. Yani bizi sürekli olarak çevreleme silahsızlanma anlaşmalarından çekiliyorsunuz, çevreleme harekatı yapıyorsunuz ve ondan sonra da barıştan bahsediyorsunuz. Savaş istemiyoruz. Putin'in açıklaması Macron'un kabulünde çok netti. Biz istemiyoruz savaş ama siz savaşa zorluyorsunuz. Bir tuzağa çekme durumu mu var burada? Bunu Rusya'nın görmeme olasılığı var mı? Ne dersiniz?
Bence yok. Yani Rusya çok hesaplı geliyor. Zaten Amerika ve İngiltere'nin şu anda Rusya işte Ukrayna'yı gözden çıkartıp Rusya bugün işgal edecek, yarın işgal edecek demeye başlamaları ve adeta Rusya'yı lütfen işgal et der gibi teşvik eder hale gelmeleri bir düzenli politikanın sonucunda gelinen nokta değil. Savrula savrula bu noktaya geldiler. Bakın 7 ay önce bu İngiliz savaş gemisiyle Rus savaş gemileri ve hava kuvvetleri arasında Kırım açıklarında meydana gelen bir olay vardı. Orada Rus tarafı ateş açmıştı, uyarı ateşi İngiliz gemisine. Sonra İngilizler Doğu Akdeniz'de ona karşılık verdiklerini iddia ettiler. Ve bazı İngiliz F-35'lerinin Rus savaş gemileri üzerinde uçtuğunu söylediler. Rus tarafı işte S-400'lerin o uçaklara kilitlendiğini falan böyle bir sürü bir şey oldu o sırada. Fakat o sırada çok önemli bir şey vardı. O da şu. Putin dedi ki çıktı bir Rus televizyonuna demeç verdi. Daha sonra da 5000 kelimelik bir makale yazdı. Şimdi ya da o makaleyi yazdığı sırada mı demeç verdi? Şu anda tam hatırlayamıyorum ama peş peşe iki olaydı. Şimdi orada dedi ki biz o İngiliz gemisini batırsaydık NATO ile savaş mı olacaktı dedi. Olmayacaktı dedi. Biz bunu bilmiyor muyuz dedi. Şimdi demek ki Rusya NATO'nun kodlarını çözmüş zaten. Çözmemesi mümkün mü? Yani siz orada Kırım açıklarında efendim burası sizin değil. Dolayısıyla sizin karasularınız değil. Sizin münhasır ekonomik bölgeniz değil. Dolayısıyla biz istediğimiz gibi gezeriz diye zorlarsanız şansınızı. Onlar da sizin geminizi batırırlarsa yani bir NATO-Rusya savaşı çıkmayabilir bunun sonucunda. Ha İngiltere ve Amerika bunu zorlayabilir. Şöyle yapacağız da böyle yapacağız diye. Şimdi dolayısıyla ta oradan itibaren Rusya'nın hesaplı kitaplı hareket ederek geldiğini görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Batı dünyası Putin'in bu işi bir askeri diplomatik resleşmeye götüreceği üzerinde hesap yapmamış. Yani hep şu efendim işte gerginlik
30 sene geçti hocam yani çok şey oldu nasıl yapmazlar o kadar acayip ki 30 senedir gelişme devam ediyor.
Ukrayna'yı kışkırtırız. Ukrayna habire işte vay benim Donbas bölgesini geri alacağım. İşte belki Kırım'ı da silahlı olarak geri alabilirim. Yok işte aslında Rusya'nın askeri gücü abartıldığı gibi değil filan gibi şeylerle doldurarak sürekli olarak İşte Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini iptal etmesini, Fransa'nın ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika'nın ardında tam kadro ve tam hizaya gelmiş bir şekilde dizilmelerini istiyor. Ama bu mümkün değil. Yani bu ekonomiler Rusya'yla karşılıklı bir sürü çıkar üretmişler. Yani Rusya Almanya'ya gaz satıyorsa ondan aldığı parayla Ruslar da Alman arabaları alıyorlar. Diğer Alman ürünlerini kullanıyorlar. Yani aynı şey bankacılık sektörü için geçerli. İşte geçen gün bir yazıda baktım. Avusturya'nın, İtalya'nın, Hollanda'nın ve Fransa'nın bankalarının çok ciddi Rus bankalarıyla şeyi var. Karşılıklı kredi ilişkileri var. Evet. Almanya'nın keza yatırımları ve büyük beklentileri var Rusya'dan. Niye durup dururken bu işi bir krize götürsünler? Rusya ile hesaplaşmaya giderek anlamsız bir biçimde bütün bu çıkarlarından olsunlar. Yani Amerika'nın hesapsızlığı var burada.
Şimdi, evet. Hesapsızlığı mı yoksa hesabı mı hocam? Çünkü Amerika'ya bir şey olmuyor burada yani olan Avrupa'ya oluyor öyle değil mi?
Dünyada geriliyor ama dünyada da geriliyor gücü. Yani şöyle şimdi bunu bir siyasete dönüştürmeye çalışıyorlar. Efendim Rusya eğer işgal etmezse bakın gördünüz mü biz işte tam kadro ambargo uygularız, yaptırım uygularız dedik, korktu, çekildi. Eğer işgal ederse biz demiştik. Hadi o zaman bizim dediğimiz yaptırımlara gelin filan. Şimdi ama Yani şimdi diyelim ki Ukrayna'yı işgal etti Rusya. Ve burada bir hükümet kurdu, bilmem ne oldu. Şimdi mesela diyelim ki bir Afganistan yaratmak istiyorsunuz yeniden. Rusya'yı böyle içeriden zorlayacak, yıllarca sürecek gerilla savaşına bilmem ne. Ukrayna'dan böyle bir şey çıkarabilir misiniz? Ukrayna'nın coğrafyası
çok zor. Yok, ben gördüğüm kadarıyla zor tabii o. Evet yani.
Evet. İkincisi Ukrayna halkı buna gelir mi? Üçüncüsü mevcut Ukrayna hükümeti bu tuzağa düşer mi? Çünkü mevcut Ukrayna hükümeti Amerika ve İngiltere tarafından tamamen satıldığını düşünür hale geldi. Yani Amerika'nın ve İngiltere'nin yaptığı açıklamaları ilk yayın yalanlayan taraf Kiev oluyor artık. Yani böyle bir noktaya geldi.
Trajikomik bir resim var. Peki hocam, aynen, burada şimdi Türkiye'ye de gelmek istiyorum sonra vaktimiz sıkışmasın diye. Resim 3 aşağı 5 yukarı hakikaten ortada. Buradan sonrası da dünya barışı için herkesin daha yakından ilgilenmesini gerektirecek durumda. Yani ben açıkçası bir tek ben mi korkuyorum bilmiyorum. Herkes çok rahat bu ilişkiler ağında. Hani savaşlar böyle kolaylıkla çıkabilir, çıkabilen şeyler. Tarih bize bunu söylüyor en azından. Şimdi özellikle Türkiye burada sanki biraz daha dengeledi gibi krizin daha da gerilmesi. Çavuşoğlu'nun ifadeleri önemli. Bu kadar çok panik havası estirmek işe yaramaz diye sağduyulu bir açıklaması olduğunu, bunu diyeceğimi düşünmezdim hiç ama hakikaten öyle. Fakat öte yandan tabii Türkiye'nin Ukrayna ile yakın ilişkileri Amerika'nın da övgülerine mazhar olarak var. Biraz dengelemeye çalıştı anlaşılıyor Ankara'nın. En azından kendi tarihinden deneyimli diye belki bakabiliriz. Fakat Amerika'da acayip tartışmalar var. İşte bir kısmı sosyal medyaya da yansıdı. Başka yerlerde de gördüm ben. Daha önce işte Münih konferansı başlayacak. Onun başkanının da açıklamaları oldu Türkiye ile ilgili. O da çok çarpıcıydı. Türkiye birdenbire yine NATO'nun hani Erdoğan yönetimi eleştiriliyor çünkü hatta işte Amerika'nın vazgeçtiği Erdoğan yönetiminden falan çok konuşuluyor. Gerçi yıllardır konuşuyoruz bunu. Ama öyle bir yere vardık. Şimdi Ben Hodges, emekli general, alenen dedi ki Türkiye, ben de izledim videoyu, diyor ki Türkiye'nin boğazlar üzerinde egemenlik hakları var. Dolayısıyla yasal kılıfına uydurup Rusya donanmasını engeller. üstelik de Jake Sullivan'la da konuştuğunu yakınlarda aktarıyor. Ankara ile bu konunun konuşulduğunu da söylediğini söylüyor. Ne demek bu? Türkiye bu denge, aldığı denge durumunu bozma riski var mı Türkiye'nin sizce?
Bence yok. Yani ben 29 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki bu Soçi görüşmesinde bazı genel mutabakatların olduğu kanaatindeyim. Çünkü o tarihten itibaren Türkiye'nin Rusya ile ilgili olarak genel, Ukrayna krizi ile ilgili olarak da özel tavrında ciddi değişiklikler görebiliyorum. O tarihe kadar Türkiye bu Kırım meselesini her fırsatta dile getirip Rusya'yı ciddi şekilde rahatsız edecek açıklamalar yapmaktan geri durmuyordu özellikle Dışişleri Bakanlığı. Ama o tarihten itibaren bıçak gibi kesildi. Krizin yönetimi sanki tamamen Cumhurbaşkanlığına geçti. Dışişleri Bakanlığı büyük ölçüde sessiz tarafta. Suriye'de İdlib'de Rusya'yla sanki neredeyse yeniden bir çatışma noktasına gelecekmişiz havası vardı o krizden önce, görüşmeden önce. O da tavsadı. Dolayısıyla ben orada şöyle bir mutabakata varıldığı kanaatindeyim. Doğru olmayabilir de bu. Ama şöyle baktığımda Türkiye'nin politikasındaki değişimleri şunları görebiliyorum. Yani Türkiye artık bu Ukrayna-Rusya meselesinde sürekli Rusya'yı eleştiren tarafta yer almak yerine taraflara bir tür arabuluculuk rolü oynamak noktasına geldi. Bu da bence Türkiye'nin dış politika çıkarları açısından yerinde bir tavır. Bunu sürdürüyor şu ana kadar. Ben bundan sonra da sürdüreceği kanaatindeyim.
Peki yani, Ben Hodges'ın beklentileri çok mu boş hocam? Çünkü yok. Amerikan tarafı ve Batı'yla da sıkıntıları var Ankara'nın ve yani ben şöyle bir baktığım zaman Atlantik Konseyi'nin Türkiye ile ilgili haberleri, yazıları var. S-400'lerin hangardan çıkartılmaması, hatta onlara rakip sistemler geliştirmesi, bu konudaki teşvikler. Çok böyle odaklanan makaleler yayınlanıyor son dönemde. Dolayısıyla bunun üzerine gelince bu tarz değerlendirmeler, bir takım beklentiler olduğu anlaşılıyor. Ve biz tabii biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce NATO gölü, NATO'nun yani Rus gölüne dönüştü, bu değişmesi lazım demesinden, daha yakında Haziran'da NATO'yu her yere çağırması gibi zirve vesilesiyle açıklamaları da olmuştu bir yandan da. NATO üyesi tabii, Türkiye'nin yükümlülükleri var bu üyelik itibariyle, o açıdan soruyorum size. Bu beklentilerin bir karşılığı olmama olasılığı olabilir mi manasında?
Yani ben Hodges'ın işte İngilizce tweetine bir üst yorum yazdım. Orada dedim ki yani Türkiye Putin yönetimindeki Rusya'ya Biden yönetimindeki Amerika'dan daha fazla güveniyor. Çünkü Biden yönetimindeki Amerika PKK, PYD'ye silah veriyor. Doğu Akdeniz'de hiçbir kıymet harbiyesi olmayan Rumların politikalarına destek veriyor Kıbrıs'ta. Ermeni meselesi konusunda tabu kelimeyi kullanan Biden'ın bizzat kendisi, daha sayayım mı dedim. Yani dolayısıyla biz ne yükümlülüğü, NATO'da karar alma bir konsensüste, bizim de orada veto yetkimiz var. Hayır, yani biz buna katılmayız deriz.
Yarın, veto eder mi olası bir savaşta Türkiye böyle bir veto kartı kullanır mı sizce?
Bence zaten NATO'nun içine geleceğini düşünmüyorum. Zaten NATO'da NATO üyesi olmayan bir Ukrayna için bir savaş kararı alma toplantısı yapılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla buradan olsa olsa bir gönüllüler koalisyonu çıkabilirdi. O da olmayacak. Zaten onun da olmayacağını görünce Amerika ve İngiltere... Efendim bir askeri karşılık olmayacak ama Ukrayna'yı işgal ederse biz buna yaptırımlarla cevap vereceğiz politikasına döndüler. Çünkü açıktan açığa herkes diyor ki yani bizim böyle bir kavgada şeyimiz yok kardeşim, gözümüz yok, yerimiz de yok. Dolayısıyla herkes çıkarına bakar havasında. İngiltere kendisi bile böyle davranıyorsa falan diye. Ha şimdi harita üzerine bakıp işte stratejiler üreten Amerikan emekli amiralleri, generalleri, bir takım işte think tankçılar falan bu tür şeyler söyleyebilir. Evet. Bunu Amerikalı ya da İngiliz politikacılar da dile getirebilir. Ama aynı İngiliz politikacılar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni anlıyorlar. Ondan sonra gidip Amerika'daki bu ne amaca hizmet ettiğini kendisinin de anlamadığı Türkiye ve Türk düşmanlığının dışında PKK, PYD'ye silah veren Biden'a anlatsınlar bu politika yanlış diye. Ondan sonra o garip kelimeyi bu seneki açıklamasında Biden yesin, yutsun. Ondan sonra bakalım herkes işine. Yani evet. 1967'de bu Kıbrıs'a çıkarma meselesi Yunanların gizlice bir tümen soktuğu anlaşıldığında patlak veren krizde Amerikan Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Ankara'ya geliyor hemen alelacele, bu 1964'teki Johnson mektubu krizi yeniden yaşanmasın diye. Demirel böyle feryat ediyor, diyor ki işte diyor adamlar gizlice diyor adaya 12 bin kişilik tümen soktular, bilmem ne, buna karşılık oturup bekleyeceğimizi mi zannediyorsunuz falan filan. Bunun üzerine Cyrus Vance diyor ki peki diyor, şimdi dışarıda çıkarma mı yapacaksınız, yani amacınız bu mu, yoksa ben o tümeni oradan çektirirsem Atina'ya, Yunanlara baskı yapıp fikrinizi değiştirir misiniz Sayın Başbakan? Demirel de güzel bir cevap veriyor. Diyor ki siz o tümeni bir geri çektirin, sonra konuşuruz diyor. Şimdi dolayısıyla Biden bu dediklerimi yapsın, bizim Türkiye'nin tabii taleplerini yerine getirsin, sonra bakalım yani.
Evet, böylesi bir durumda bunun şeyi olacaktır diyorsunuz. Peki evet, bedelleri olacaktır hocam.
Bu bile olsa bu kadar kapsamlı ticari, ekonomik, stratejik çıkarlarımız olan bir Rusya'yla düşmanlık içeren bir politikaya yönelemeyiz. Evet. Yani dünya değişti, Amerikalılar bunu anlasın. NATO'da böyle bir ittifak olmaktan çıktı, adeta bir tür gevezelik merkezine dönüştü.
Eyvah hocam, peki.
Herkesi toplarsanız, çünkü onların içinde bir ortak çıkar oluşturmak çok zor olur. Bu belliydi
evet,
zaten.
Mantıklı bu.
Kendileri evet. Yaptılar yani.
Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Biraz süremizi açtık, o yüzden böyle araya giriyorum.
Kusura bakmayın.
Tekrar rica ederim ne demek. Tekrardan nasılsa bol bol yorumlayacağız. Çok teşekkürler.
İnşallah. İyi yayınlar.
Evet, Profesör Hasan Ünal'ın değerlendirmelerini aldık Maltepe Üniversitesi'nden. Umarız onun dediği gibi bu iş daha da büyümeden, telaşa mahal olmadan diplomasiyle çözülecek diyelim. Sweet Life'ı dinleyeceğiz Crusaders'tan bugün. Öyle başlayacağız haftaya. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var.
Biraz da
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.